Ayrım 10 Bölüm 21 Sayfa 170 Dünyanın yarısı söyleyecek bir şey olup da söyleyemeyen, diğer yarısı da söyleyecek hiçbir şey olmayıp da sürekli söyleyen insanlardan oluşur. Robert Frost. Monologları kibarca sona erdirin. Biri konuşmayı bir türlü bitiremezse ne yapacağınızı bilmek ister misiniz? Önceki bölümlerde dinlemenin ve kendimizi karşımızdaki insanların yerine koyup onlara eş duyumlu ve kesintisiz dikkatimizi vermenin önemini ele aldık. Bunlar bir işbirliği havası yaratmak için önemli adımlardır. Ancak insanların bizim cömertliğimizi istismar edeceği zamanlar da olacaktır. Bu durumlarda sohbeti kibarca bitirmek uygundur. Yine kişinin tek yanlı, uzun konuşmalarının bir çatışmaya katkıda bulunduğu ya da çatışma yarattığı zamanlar da vardır. Bundan böyle birisi herkesi susturup konuştuğunda sessizce acı çekmeyin. Aşağıdaki 6 kibarca bitirme tekniğini kullanıp ifade edilen görüşlerde eşitliği yeniden sağlayın. 6 adımda sohbeti kibarca bitirme. 1. Karşılanan ihtiyaçların dengesinin bozulup bozulmadığını belirleyin. Eski usul bir teraziyi düşünün. Konuşan kişiyle ihtiyaçlarını bir kefeye, sizi ve ihtiyaçlarınızı da diğer kefeye koyun. Birisi sizinle 20 dakikadır konuşuyorsa ihtiyaçları herhalde karşılanmıştır. Ya sizin ihtiyaçlarınız, ya sizinle konuşmak için bekleyen iki öğrencinin ihtiyaçları, ya öğretmenler toplantısında sizi bekleyen diğer öğretmenlerin ihtiyaçları, ya bu kişi sizi tuttuğu için cevaplanamayan e-postalar. Bu terazinin dengede olmadığını görebiliyorsunuz. Zamanımızı ve dikkatimizi tek eline alan kişinin kefesi ağır basıyor. Biz onların ihtiyaçlarına hizmet ediyoruz ama bunu kendi ihtiyaçlarımız pahasına yapıyoruz. Bu durumda fazla uzayan bu konuşmayı diplomatça sona erdirmek bencillik değil, akıllılık olur. Teraziyi yeniden dengeye getirip tek bir kişi yerine birçok kişinin ihtiyaçlarına hizmet etmemiz daha uygundur. Çoğumuza söz kesmenin kibar bir davranış olmadığı öğretilir ve hemen her koşulda kabul edilmez olduğu söylenir. Artık bu eski anlayışı güncellememizin zamanıdır. Çünkü insanlara dur demenin uygun olduğu zamanlar da vardır. Eğer insanların sizin gösterdiğiniz nezaketten yararlandığını ve karşınızdakinin durmaksızın konuşmasını dinlemenin kimseye yarar sağlamadığını hissetmeye başlıyorsanız, yorumları kısa kestirmenizin zamanıdır. Eğer bu kişinin konuşmasını kendiliğinden sona erdirmeye niyeti olmadığını ve diğer kişilerin de söz hakkı olduğunu düşünüyorsanız, konuşmayı kesmek kabalık değil, tam tersine hakkaniyet olacaktır. 2. İsimlerini söyleyerek sözlerini kesin. Kişinin tüyoyu alıp susacağı ümidiyle belirsiz sinyaller göndermeyin. Ayağınızı yere vurup anlamlı anlamlı saatinize bakmak herhalde bu işe yaramayacaktır. Eğer bitmek tükenmek bilmez bir şekilde konuşacak derecede duyarsızsalar, büyük olasılıkla başkasına konuşma fırsatı tanımaları yolundaki kibarca imaları da görmezden geleceklerdir. Siz konuşmaya başlarsanız da "Hey, daha sözümü bitirmedim." diye itiraz eder ve bu kez daha yüksek sesle tekrar başlarlar. İnsanlar isimlerini duyunca duraklar ve bu da size konuşmayı sona erdirme fırsatı verir. 3. Söylediklerini özetleyin. Bu, kişiyi küstürmeden monoloğuna son vermesinin püf noktasıdır. Eğer sözünü keser ve hemen kendi görüşünüzü paylaşmaya başlarsanız alınacaktır. Kendiniz konuşmak için sözünü kestiğiniz anlaşılacaktır. Eğer bunun yerine söylediklerini tekrarlarsanız, anlatmak istediğinin özünü kavradığınızı bilir. 4. Olur olmaz ve keşke ile toparlamaya başlayın. Durumu düzeltmek için yapabileceğiniz bir şey varsa, telefonu kapatır kapatmaz müdürü arayıp dikkatimi bu konuya çekeceğim ya da konuşmamız biter bitmez velileriyle temasa geçip oğullarının zorbalığından haberdar olmalarını sağlayacağım deyin. Karşımızdakini konuşma biter bitmez ne yapacağımızdan haberdar etmek, hemen harekete geçebilmemiz için konuşmalarına son vermeleri gerektiği konusunda onları motive eder. Mutsuz oldukları için ya da yalnızca konuşmayı sevdikleri için konuşmaya devam ediyorlarsa veya sizin başka öncelikleriniz olduğunun farkında değillerse, keşke deyin. Susan, keşke oyun parkındaki zorbalığı dinlemeye daha çok zamanım olsaydı ama şu anda öğretmenler kurulu toplantım var. Toplantım 2 saat sonra bitecek. Toplantıdan sonra beni arar mısın? Bu konuyu daha ayrıntılı bir biçimde görüşelim. Keşke sözcüğünü kullanmak, konuşmayı bitiriyor olmanız gerçeğini yumuşatır ve anlatmak istediklerini sizin de dinlemek istediğinizi ifade eder. 5. Kesin ve dostça bir ifadeyle bitirin. Buna dikkatimi çekmen makbule geçti veya bu akşam konuşmak üzere gibi nazik cümleler herhangi bir sözü kesme algılamasını telafi eder. Cümleyi tatlı bir ses ve azalan vurguyla bitirmeye dikkat edin. Eğer çekingen bir şekilde uzatır ve tamam mı derseniz karşınızdakine tekrar pas vermiş olursunuz. Büyük olasılıkla alır ve yeniden konuşmaya başlarlar. Bunu konuşma fırsatı bulmamıza sevindim ya da olan biteni bana anlattığın için teşekkür ederim gibi cümleler konuşmanıza olumlu bir duygusal anlam katacak ve karşınızdaki soğuk bir şekilde sözünüzü kesmişsiniz gibi algılamayacaktır. 6. Konuyu diplomatça kapatmak için beden dili kullanın. Karşınızdaki kişi sizi lafa tutmakta ısrar ediyorsa daha sert davranmanın zamanıdır. İskemlenizden kalkmak ya da geriye doğru birkaç adım atmak, bu konuşma bitmiştir demenin bir yoludur. Hem soyut hem de somut manada kendinizi o kişiden uzaklaştırmış ve teması kesmiş olursunuz. Gözlerinizi o kişinin gözlerinden kaçırmayın ki ona sırt çevirdiğinizi sanmasın. Yalnızca bir randevuya ya da başka bir sorumluluğa gitmek için ayrılmak zorunda kaldığınızı ifade edin. Zil çalmak üzere, sınıfıma dönmeliyim gibi bir şey söyleyerek konuyu kibarca toparlayabilirsiniz. Ve karşınızdaki de sözünü ağzına tıkadığınızı düşünmez. Görüşmeleri zaman açısından verimli ve karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yapın. Sohbetlerdeki en büyük talihsizlik, insanların nerede duracaklarını bilmemeleridir. Samuel Johnson. Bir öğretmen bana şöyle demişti: zamanımı harcayan öğrenciler, veliler ya da meslektaşlarım değildi, müdürümdü. Ofisine her gittiğimde orada uzun bir süre kalacağımı bilip kendimi hazırlıyordum. Hani egoist ne dermiş bilirsiniz, kendimle ilgili anlattıklarım kafi. Peki sen benim için ne düşünüyorsun? İşte o böyleydi. Sözünü kesmenin bana düşmeyeceğini düşünüyordum. Adam benim patronumdu. Bu ihtiyaçlar ölçeği durumu anlamama yardımcı oldu. Odasında oturup onu dinlemenin ikimize de yararı olmadığını ve işlerimin aksadığını fark ettim. Sizin atölye çalışmasından sonraki pazartesi bir şey sormak için ofisine gitmem gerekti. Her zamanki gibi konuşmaya başladı. Ancak bu sefer orada oturup sohbet etmesini beklemedim. Sözünü kestim ve keşke golf turnuvanızı dinleyebilecek zamanım olsaydı dedim. Ama yarın sabaha kadar okumam gereken 30 kağıt var. Yine ve ama. Çukura en çok yaklaşan kişi olduğun için seni tekrar tebrik ediyorum. Çok heyecanlı olmalı. Neyse, bunları birinci teneffüsten önce bitirmem gerekiyor. Hemen gitsem iyi olur. Yarın görüşürüz. Sözlerine şöyle devam ettim: İlk başta alınacağını düşündüm. Ama ben konuyu toparlayınca pek aldırış etmediğini gördüm. Söylediği bir şey hakkında yorum yaptım. O da dinlediğimi anladı. Sonra bitirmem gereken bir iş olduğunu söyledim. Neyi fark ettim biliyor musunuz? O aslında can sıkmak istemiyor. Yalnızca sohbeti seviyor ve ne zaman duracağını bilemiyor. Siz izin vermedikçe kimse zamanınızı alamaz. Size başarının formülünü veremem ama başarısızlığınkini verebilirim. Herkesi memnun etmeye çalışın. Bill Cosby. Bunun sohbeti alevlendirecek çok açık bir saldırı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki de öyle. Ama sayısız eğitimci bana bunun kendileri için çok büyük bir sorun olduğunu söyledi. Gazeteci Abigail Van Buren bu şikayeti bir makalesinde ele bile aldı. Bir öğretmen ona yazıp haftada en az 4 kez arayan ve her seferinde ona en az 1 saat lafa tutan bir arkadaşı hakkında ne yapabileceğini sormuştu. Öğretmen günde 10 saat insanlarla çalıştığını, eve gittiğinde ise istediği en son şeyin telefonda konuşmak olduğunu söylüyordu. Ne kadar yorgun olduğu konusundaki imalarına rağmen arkadaşı kulak asmıyordu. Arkadaşımın duygularını incitmek istemiyorum ama artık telefonumu açmaktan kaçınma noktasına geldim diyordu. Abby kadına şöyle dedi: eğer siz yere yatmazsanız kimse üstünüze basamaz. Sonra bu öğretmene arkadaşına akşamları pillerini doldurmaya ihtiyacı olduğunu ve hafta sonu buluşmak için plan yapmaları gerektiğini açık açık söylemesini tavsiye etti. Harika. Abby'nin önerisi duygusuz değil, dengeliydi. Bu öğretmene arkadaşını yok saymasını söylemiyor. Yalnız her telefona karşılık verip arkadaşının ihtiyaçlarını kendininkilerinden önde görmesinin de haksızlık olduğunu söylüyordu. Unutmayın, siz izin vermedikçe insanlar sizi lafa tutamazlar. Gençler için Tang Fu önerileri. Bir genç bana şöyle dedi: Steffi ile takılmaya bıraktım çünkü hiç durmadan kendinden söz ediyor. Çok can sıkıcı. Ona sordum, Steffi'ye neler hissettiğini hiç söyledin mi? Ona söylemek zorunda kalmamalıyım diye itiraz etti. Ben de televizyonda Friends dizisini hatırlıyor musun diye sordum. Bana sanki konuyu anlamamışım gibi baktı. Bunun ne ilgisi var? Bir seferinde Phoebe kardeşinin yaptığı bir şey için söyleniyordu dedim. Joey sonunda onun sızlanmalarından sıkıldı ve sordu. Neler hissettiğini hiç ona söyledin mi? Phoebe hemen evet dedi. Sonra itiraf etti ama yüksek sesle değil. Pek çoğumuz arkadaşlarımıza, anne babamıza, bizi rahatsız eden o kişiden başka herkese birinin davranışından şikayet ederiz. Bu hiçbir şeyi değiştirmez ki. Birisi duygularınızı incitecek bir şey yapmış ya da sizi kendinden uzaklaştırmışsa hem ona hem de kendinize bir iyilik yapın. Onun yüzüne yüksek sesle neler hissettiğinizi söyleyin. Belki sizi itecek bir şey yaptığını bilmiyordur. Onun sizin düşüncelerinizi okumasını beklemek yerine sorumluluğu üstlenin ve soruna dikkatini çekin. Arkadaşınıza yaklaşın. Ona işlerin biraz tek taraflı yürüdüğünü düşündüğünüzü ve bu durum değiştiği sürece arkadaşlığınızın devam etmesini istediğinizi söyleyin. Sizin talebinizi tamamen reddedebilir ya da özür dileyip daha iyi davranmaya söz verebilir. Eski tutumuna geri döndüğünde bir daha konuşurken ben konularına daldığında sözünü kesin ve artık sıra bende veya peki şimdi senin günün nasıl geçti diye sen bana soruyorsun deyin. Peşin hüküm vermeyin. Dengeli sohbetler yapmayı ona kimse öğretmemiş olabilir. Kendi kendinize o konuşurken sessizce acı çekmemeye ve için için onu silip atmayı düşünmemeye söz verin. Karşılıklı sohbet edebilmeniz için ona da sorumluluk verin. Eğer tüm çabalarınıza rağmen bunu iki tarafında kazançlı çıktığı bir arkadaşlığa çevirmeyi umursamıyorsa o zaman yolunuza gidin. Yalnız önce ona daha saygılı olma fırsatını verin. Monologları kibarca sona erdirmek için eylem planı. Üniversitede psikolojik danışmansınız ve ihtiyaçları olduğunda aramaları için öğrencilere ev telefonunuzu verdiniz. Son zamanlarda birkaçı zor günler geçiriyor. Parantez, evlerini özlüyor, hocalarını sevmiyor ya da okudukları daldan emin değiller. Ve hemen her akşam sizi arıyorlar. Onlar için içiniz sızlıyor ama akşamları dinlenmeye vaktiniz kalmadığı ve kendinizi şarj edemediğiniz için tükeniyorsunuz. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Yalnızca onların ihtiyaçlarını düşünüp dinlemeye devam edersiniz. Öyle yorgunum ki gözlerim kapanıyor ama o öyle zor günler geçiriyor ki. Kullanılacak sözler. İhtiyaçlar terazisini düşünüp dengede tutmaya karar verirsiniz. Ona yardımcı olmayı istiyorum ama yarın çalışacaksam uyumam gerek. Unutulacak sözler. Kendinizi hiç düşünmeden onların istediklerine odaklanır ve gittikçe daha fazla bitkin düşersiniz. Sanki günde 14 saat çalışıyor gibiyim. Bunu daha ne kadar sürdürebileceğimi bilmiyorum. Kullanılacak sözler. Herkes için en adil olanına odaklanır ve 10 dakika dinledikten sonra sohbeti sona erdirirsiniz. 5 dakika sonra artık konuyu kapatıp yatmam gerek. Unutulacak sözler. Bir şey söylemek için karşınızdakinin susmasını beklersiniz ama o hiç susmaz. Tanrım, 30 dakikadır konuşuyor. Kullanılacak sözler. Kibarca sözünü kesip söylediklerini özetlemek için ismini söylersiniz. Yani Cindy, anladığım kadarıyla ana dalını değiştirmek istiyorsun. Unutulacak sözler. Karşınızdakinin düşüncelerinizi okuyup bu tek yanlı sohbetten yorulduğunuzu anlamasını beklersiniz. Benim de bir ailem ve sorumluluklarım olduğunu anlamıyor mu? Ben ne zaman dinleneceğim? Kullanılacak sözler. Sıcak sözcükler ve bir eylem cümlesiyle konuşmayı toparlarsınız. Bak sana ne diyeceğim. Yarın sabah 10'da bir randevu ayarlayalım. O zaman odama gelip konuşmaya ne dersin? Bölüm 22, sayfa 178. nazik olmak, paspas olmak gerektiği anlamına gelmez. Maya Angelou. Diplomatça hayır deyin. Bu kitapta tekrar tekrar yinelenen ana fikirlerden biri, nazik ve şefkatli olmanın herkesin yararına olduğudur. Ancak Angelou'nun da dediği gibi bu paspas olup insanlara iyi niyetimizi istismar etme fırsatı vermek anlamına gelmez. Bazen talepleri reddetmek ve taleplere uymamak daha doğru olabilir. Burada önemli olan şudur: bunu adil ve kesin bir şekilde, ilişkileri tehlikeye atmadan nasıl yapabiliriz? Bir öğretmen bana, "Ben müzikallerde hayır diyemem" diye şarkı söyleyen karakter gibiyim der. Dedi, "Bir görevi en meşgul insana verirseniz yapılacağını bilirsiniz" diye bir söz vardır, bilirsiniz. İşte o benim. Öyle çok etkinlikte rolüm var ki hepsini bir arada yaparken zorlanıyorum, tükeniyorum. Ama yavaşlamaya her karar verişimde birisi gelip yeni bir proje daha üstlenmem için yalvarıyor. Az önce Öğretmenler Günü için program komitesine başkanlık etmemi istediler. Onları zor durumda bırakmak istemiyorum ama kocamla artık birbirimizi zor görüyoruz. İmdat! Kimin ihtiyaçlarının karşılandığını belirlemek için ihtiyaçlar terazisini gözünüzün önüne getirin. Kişiler arası ilişkilerin yürütülmesinde olası üç yaklaşım vardır. Birincisi, yalnızca kendini düşünüp diğerlerini çiğnemektir. İkincisi, her zaman başkalarını kendinden önde tutmaktır. Üçüncü yaklaşım ise altın ortalamadır. Kişi önce kendini, sonra başkalarını hesaba katar. Joseph Wolpe. Ne zaman hayır demenin uygun olacağı sorununu çözmenin anahtarı, soyut konuyu elle tutulur bir hale getirmektir. İçin için kendimizi yiyip kafamızı daha da karıştırmak yerine, bu soyut konuyu kağıda döküp siyah beyaz görebiliriz. Bu, tarafsız bir karar vermemizi de kolaylaştırır. Bunu yapmanın yolu, önceki bölümde ele aldığımız eski usul teraziyi göz önüne getirmek ve sonra aşağıdaki adımları izlemektir. 1. Terazinin bir kefesini sizden bir şey yapmanızı isteyen kişiye ayırın. Bu taraf aynı zamanda dünyanızdaki diğer insanları ve sorumlulukları da temsil eder. 2. Terazinin öbür kefesini kendinize ayırın. 3. Şimdi dış dünya ile ve kendinizle olan geçmişinizi düşünün ve geçen yıl boyunca kim evet demiş, kim dediğini yaptırmış yazın. 4. Sağdaki kefeye bakıp kendi isteklerinize zaman ayırmadan sürekli başkalarının isteklerini yapmanız durumunda nasıl görüneceğini gözünüzün önüne getirin. Eğer terazi sürekli dengesizse ve siz kendinizden başka herkesin çıkarlarına hizmet ediyorsanız, bu ricaya hayır demenizin bencillik değil, akıllılık olduğunu anlayın. Yalnızca kendinizi düşündüğünüzü görüyorsanız, o halde belki biraz da başkalarını düşünüp bu talebe evet demenizin zamanıdır. Sağlıklı ilişkiler karşılanan ihtiyaçları dengede tutar. Bencillik, insanın dilediği gibi yaşaması değildir. Başkalarının da hep onun dilediği gibi yaşamasını istemektir. Oscar Wilde. Tang Fu'nun temel kavramlarından birisi, sağlıklı, mutlu ilişkiler kurmanın püf noktasının ihtiyaçları dengeli bir şekilde karşılamak olduğudur. Bu anne, baba ve çocuk arasında, karı koca arasında, şirketle müşterileri arasında, müdürle ekibi arasında, öğretmenle öğrencileri arasında, tüm ilişkiler için geçerlidir. Sürekli kendi ihtiyaçlarımızı düşünür, neler hissettiğimizi göz önünde tutar, yalnızca kendi istediklerimizi yaparsak terazi bizim lehimize ağır basacak ve başkalarına karşı bencilce davrandığımızı gösterecektir. Öte yandan, eğer hep başkalarına ve dünyaya karşı sorumluluğumuzu önde tutarsak, eğer yalnızca başkalarının ne düşündüğüne önem verirsek, eğer hep onların isteklerine boyun eğersek, terazi onların tarafına ağır basar ve fedakarca davranmış oluruz. İki uç da sağlıklı değildir. İhtiyaçlar terazisi sürekli bir tarafa ağır basarsa, öteki taraf fark edilmediğini, değer verilmediğini ya da istismar edildiğini düşünür ve bu da çok geçmeden ilişkiyi bozacak anlaşmazlıklara, tatminsizliğe ya da mutsuzluğa neden olur. Tang Fu'nun bir başka temel kavramı da başkalarının bizim çıkarlarımızı gözetmelerini beklememektir. Eğer bu gerçekleşse hoş olur ve adil, cömert, gönüllü kişilerle birlikte olduğumuzu gösterir. ancak başkalarının bizim adımıza harekete geçmesini safça beklememeliyiz. İlişkilerinizi dengede tutmanın sorumluluğunu üstlenin. Ben bir şeylerin olmasını severim. Eğer olmazsa da oldurmayı severim. Winston Churchill. Her birimiz kendi ihtiyaçlar terazimizi dengede tutmak için sorumluluk üstlenmek zorundayız. Bunu yaparsak başkalarıyla gergin bir düşmanlık yerine tatmin edici bir uyum içinde yaşar ve çalışırız. Herkes kendi ihtiyaçlar terazisini dengede tutma sorumluluğunu üstlense, çalkantılı, ezen ya da ezilmiş ilişkileri sürdüren aşırı önce ben davranışların ve sessiz, çilekeş, önce sen tavrının büyük ölçüde önüne geçilir. Az önce sözünü ettiğim öğretmenden başkaları için yaptığı her şeyi terazinin bir yanına, yalnızca kendi gerekçelerinden dolayı yaptıklarını da öteki yanına not etmesini istedim. Önce başkanlığını yaptığı bütün komiteleri, katıldığı ders sonrası etkinlikleri, girdiği toplantıları bir yana yazıp terazinin öteki kefesine geçecekti. Sağlığı nasıldı? Spor yapıyor, uykusunu alıyor muydu? Ailesine ve dostlarına ne kadar zaman ayırabiliyordu? Ya hobileri ve özel ilgi alanları ne durumdaydı? Eğlenmek için neler yapıyordu? Yaptıklarını terazinin ilgili tarafına not etmek. 1. Hayatını kendi istediği gibi mi yaşıyor? 2. Başkalarının istediği gibi mi yaşıyor? Yoksa 3. Hayatını kendi istekleri, ihtiyaçları, hak ettikleri ve başkalarının istekleri, ihtiyaçları, hak ettikleri arasında dengeli mi yaşıyor? Onu gösterecekti. Terazinin bir tarafındaki uzun toplum ve okul etkinlikleri listesi, kendi tarafındaki kısacık kişisel etkinlikler listesiyle karşılaştırılınca, hayatının kendine ait olmadığı ve terazinin dengesinin ciddi bir biçimde bozulmuş olduğu görüldü. Bana, öğretmenler günü için yardım etmemi istediklerinde reddetmeyi düşündüğüm için bile suçluluk duydum dedi. Hiç istemememe rağmen, tam baskılara dayanamayıp evet demek üzereydim. Birkaç dakika bekleyip bir kağıda ihtiyaçlar terazimi çizmek hayatımı kurtardı. Kendimden başka herkese hizmet etme tarihçemi görür görmez kendime biraz zaman ayırma vaktinin geldiğini anladım. Şimdi soru şu, onları darıltmadan nasıl hayır diyebilirim? Adil ve kesin bir biçimde hayır demenin 5 yolu. Gücünüz mü yok yoksa hayır deme gücünüz mü yok? Sonia Friedman. Güzel soru. Bundan böyle ihtiyaçlar terazisiyle hayır demenin doğru olacağını anlarsanız, bunun arkadaşlıklarınızı tehlikeye atmadan yapmanın yolu aşağıdadır. 1. Hayır ve evet deyin. Bu talebi reddedin ve size daha uygun bir alternatif önerin. Bu teklifin için teşekkür ederim ama yapamayacağım. Ancak şunu memnuniyetle yaparım. Belki bu öğretmen bir komiteye başkanlık etme durumunda olmadığını, ancak programı güzelce başlatacak bir konuşmacıyı seve seve önerip bizzat arayabileceğini anlatabilirdi. Ya da komiteye başkanlık etmeye hayır der, ancak toplantıda bir kez bulunup önceki yıllarda etkinliği düzenlerken öğrendiği tecrübeleri paylaşmaktan zevk duyacağını söyleyebilirdi. 2. Hayır deyin ve onların sorununu başka şekilde çözün. Bu talebe evet diyemezseniz de, ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda başka fikirleriniz olduğunu gösterin. Belki de bu öğretmen, komiteye başkanlık etmem mümkün değil ancak Paul'u tavsiye ederim diyebilirdi. Çok iyi bir liderdir ve harika iş çıkartır. Bu şekilde onlar yine istedikleri gibi nitelikli bir başkan bulmuş olur, öğretmen de istediği boş zamanına kavuşurdu. 3. Kibarca ve suçluluk duymadan hayır deyin. Hep veriyor, veriyor, veriyorsanız kendinizi kötü hissetmeden hayır demeye hakkınız olduğunu bilin. Yardımcı olabilmek güzelse de onları içinde bulundukları kararsızlıktan kurtarma sorumluluğu size ait değil. Belki gülümseyerek teklifinize teşekkür ederim ama eşimle birbirimize zaman ayırabilmek için akşamlarımızı boş bırakmaya karar verdik diyebilirsiniz. 4. Reddetişinizi diplomatça ifade edecek sözcükler kullanın. Ne derseniz deyin, ama ve imkanı yok gibi tetikleyici sözcükler kullanmaktan kaçının. Eğer yardıma ihtiyacınız olduğunu biliyorum ama şu anda bu komiteye başkanlık etmemin imkanı yok çünkü zaten çok doluyum derseniz, taleplerini göz önüne bile almadığınızı düşüneceklerdir. Bu sözleri Yardıma ihtiyacınız olduğunu biliyorum ve yardım edebilecek durumda olmayı çok isterdim. Size şunu önerebilirim şeklinde çevirirseniz: A. Teklifi iyice düşündüğünüzü, B. Adil, dengeli bir biçimde yardımcı olabilmek için elinizden geleni yaptığınızı ve C. sağlam bir nedenden dolayı hayır dediğinizi anlayacaklardır. Bu şekilde reddedişiniz bir kibarlık örneği olduğundan onlar da büyük olasılıkla kibarca kabul edeceklerdir. 5. Kısa tutun, yoksa sizi üzebilirler. Ne kadar az ve öz konuşursanız o kadar ikna edici olursunuz. Kararınız için ne kadar çok gerekçe gösterirseniz o kadar özür diliyor gibi görünürsünüz. Saldırgan kişilikler sizin kararsızlığınız olarak algılayacakları bu durumdan yararlanmaya bile kalkışabilirler. Eğer üstelerlerse gülümseyerek "ben kararımı verdim" deyin ve konuyu değiştirin. Ya insanlar hayır demenizden memnun kalmazlarsa? Sevilmeyi öyle çok severim ki sevilmek için neler yaparım. Charles Lamb. Bu öğretmen henüz ikna olmamıştı. Bana sordu: ya bütün bunları yaparsam ve yine de bana kızarlarsa? Evet deme dürtüsüyle herkesi memnun etme ihtiyacı arasındaki bağlantıyı anlamak gerekir. Take the bully by the horns, parantez, zorbaya kafa tutun, tatsız, işbirlikçi ve ilkeli olmayan insanların hayatınızı yönlendirmelerine ve mahvetmelerine son verin, isimli kitabımda bütün bir bölümü bu sağlıksız memnun etme arzusuna ve patolojik onaylanma ihtiyacına ayırdım. Memnun edicilerin sloganı "herkes mutlu mu?" şeklindedir. Memnun ediciler "önemi yok" ya da "ben aldırmam" gibi sözlerle hemen görüşlerinden ve ihtiyaçlarından feragat edebilirler. Memnun ediciler insanların sevgisini kaybetme riskini göze alamazlar. O yüzden bir kez daha öğretmenler gününe başkanlık etmeyi istemeseler bile hayır yerine evet derler. Doğru bir bakış açısı bulabilmek için biraz izin isteyin. Siz kendi hayatınızı yönetemezseniz başkası yönetir. John Atkinson. Eğer geçmişte hep başkalarını memnun etmeyi istediyseniz, yapılacak en iyi şey bir politika geliştirip bir daha asla zaman, para ya da ilgi gerektiren bir şeye hemen anında razı olmamaktır. Eğer hep ısrarlar karşısında pes edip sonradan "ben ne yaptım" diye pişmanlık duyuyorsanız, zaman alıcı bu ek sorumlulukları ancak yalnız kalıp iyice düşündükten sonra kabul edeceğinize dair kendi kendinize yemin ediniz. İyi pazarlıkçılar insanların hemen cevap vermeye zorlandıklarında normalde veremeyecekleri tavizleri vereceklerini bilirler. İşte bu nedenle gafil avlanmamanız önemlidir. Eğer birinin, parantez, gizli ya da açık, baskısı karşısında zihni dengenizi kaybederseniz pes etme olasılığınız daha yüksektir. İşte bu nedenle bir dahaki sefere birisi sizden zaman ve çaba gerektirecek bir iş istediğinde "bunu biraz düşünmek istiyorum" ya da "önce ajandama bakayım, başka işlerimi gözden geçireyim, yarın ilk iş size cevap veririm" deyin. Lütfen konudan kaçınmanızı önerdiğimi sanmayın. Ben bize baskı yapan ve zihinsel zorbalık taktikleri kullanarak ikna edip boyun eğdirmeye çalışan kişilerin yanından uzaklaşmamamız gerektiğini söylüyorum. Ancak kelimenin tam anlamıyla yalnız kaldığımızda ve o kişiyle aramızda mesafe koyup yalnız başımıza ihtiyaçlar terazimizi gözden geçirme olanağı bulduğumuzda konuyla ilgili doğru bakış açısını geliştirebiliriz. Eğer karşımızdaki aman vermiyor ve evet demeniz için ısrar ediyorsa, "pekala, İlle de şu anda cevap istiyorsan hayır" deyin. Bu, sizi acele ettirmenin kendi yararlarına olmadığını anlamalarını sağlayacaktır. Ya da şöyle diyerek oyunlarını açık edebilirsiniz: "Beni bir karar vermem için mi sıkıştırmıyorsun değil mi? Hayır, artık acele karar vermek istemiyorum." Hayır demek hakkınızdır. İnsanların çoğunu bazen memnun edebilirsiniz. Ama bazı insanları hiçbir zaman memnun edemezsiniz. Ziggy. Bir öğretmen bana şöyle dedi: "Bu benim için çok zor bir durumdu. Bölge müdürlüğü ayda 11 saatimizi ücretsiz olarak ders dışı etkinliklere ayırmamızı istiyor. Bu politikayı anlıyorum ve okul sonrası etütlere isteyerek katılıp yardımcı oluyorum. Ancak bundan ötesi için çizgiyi çekiyorum ve akşamları ya da hafta sonları başka okul etkinliklerine katılmıyorum. Bazı öğretmenler buna içerliyor ve benim asgari düzeyde çalışıp fazladan hiçbir şey yapmayan bir mesai adamı olduğumu yüzüme karşı söylüyorlar. Benim evde kendi çocuklarım da var ve okuldan sonra harcadığım her saati doğrudan onlardan kesmiş oluyorum. Öğrencilerimi umursamıyor değilim, yalnızca çocuklarım büyürken yanlarında olmak istiyorum. Zihinsel olarak bunu iyice bilsem de, başka öğretmenler hala ders verirken, ben kalkıp gittiğimde burun kıvırmaları beni incitiyor. Sonunda kendi kendime, Maggie Bedrosian'ın Hayat Yapılacak İşler Listesinden Daha Önemlidir adlı kitabından öğrendiklerimi hatırlatarak suçluluk duygumu aştım. Bedrosian, bir şeye her hayır deyişimizde başka bir şeye evet dediğimiz düşüncesi bana seçimimde haklı olduğumu hissettirdi. Herkes için her şeyi yapamam. Herkese yetişmeye çalışıp sonunda en sevdiğim insanlar için bir hiç olmaktansa zamanımla enerjimin sınırlı kaynaklar olduğunu kabullendim. Bunları da aileme ayırmam haksız bir şey değil. Birinci yüzyılda yaşamış filozof Büyük Hiller şöyle sorar: eğer ben kendimden yana değilsem kim benden yana olacak? Eğer yalnızca kendimden yanaysam ben neyim? Ve şimdi değilse ne zaman? Bu unutulmaz sözler kendimize ve başkalarına hizmet etmenin önemini açık bir şekilde ifade etmektedir. Eğer adil ve kesin bir şekilde hayır demeyi öğrenmezsek, kendimizi kurban etmenin büyük bedelini öderiz. İhtiyaçların karşılanması sırasında adi bir denge gözetme hakkına ve sorumluluğuna sahip olduğunuzu kabul ederseniz, bundan ödün verecek talepleri nazik bir biçimde reddetme cesaretinde bulabilirsiniz. Dikkat! Lütfen hayır deme hakkının istisnaları bulunduğuna dikkat ediniz. Tabii ki bir şefe bağlı olarak bir kurum için çalışırken, istemesek de evet demek zorunda olduğumuz bazı talepler olacaktır. Sendika üyesi olarak kabul etmesek de uymak zorunda olduğumuz bir takım kurallar vardır. Öğrenci olarak istemesek de yerine getirmemiz gereken zorunluluklar vardır. Bu bölümdeki öneriler yalnızca evet ya da hayır deme tercihimizin bulunduğu durumlarda kullanılmak içindir. Okulda işin gereği bazı sorumluluklar vardır. Bunlar yazılı olmasalar da bu sorumlulukların işin ücretsiz bir kısmı olduğu bilinir. Bir rehber öğretmen bana şöyle dedi: her ay OAB toplantısına katılmamız gerekiyor. Sözleşmemizde yazılı değil, ancak müdürümüz orada olmamız gerektiğini açıkça ifade ediyor. Bir eyalette öğretmenlerden politik kampanyalarda rol almaları ve sendikalarının desteklediği aday için oy toplamaları da beklenmektedir. Eğer bir talebin aslında bir zorunluluk olup olmadığından emin değilseniz sorun. Cevap vermeden önce lütfen bunun benim için bir seçenek olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Eğer hayır desem sonuçları ne olur? Reddetme hakkınız olup olmadığını en başından öğrenmek iyidir. Aksi halde bir zorunluluğu reddedip sonradan cezasını çekebilirsiniz. Gençler için Tang Fu önerileri. First Lady Nancy Reagan, içki, sigara, seks ya da uyuşturucu isteyip istemediğimiz sorulduğunda yalnızca hayır deyin diye önermişti. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz: söylemek yapmaktan kolay. Yetişkinler bizim ne büyük bir arkadaş baskısı altında olduğumuzu anlamıyorlar. Bir genç bana şöyle demişti: geçen yıl babam yeni bir işe girdi. O yüzden taşınmak zorunda kaldık ve yeni bir liseye geçtim. İlk başlarda kimseyi tanımadığım için kaynaşmam zor oldu. Sonunda ilkbaharda beyzbol takımına girdim ve arkadaş edinmeye başladım. Bir akşam antrenmandan sonra takımdan birkaç kişi bizim eve geldiler. 3 katlı bir evde oturuyoruz ve benim odam en alt katta. Orada bir de bilgisayarımın, bilardo masasının ve kocaman bir TV'nin olduğu oyun odası var. Oraya takılmak çok eğlenceliydi. Çünkü başka kimse olmuyor ve arkadaşlarım arka kapıdan girip çıkabiliyorlardı. Kısa bir süre sonra bunu yapmak cuma akşamları adetimiz haline geldi. Sonra birkaç arkadaş gizlice bira getirmeye başladılar ve bazıları da kız arkadaşlarını alıp geldiler. İşler kontrolden çıkmaya başladı. Artık her hafta sonu çocuklar bana anne babamın dışarı çıkıp çıkmayacağını soruyorlardı. Çıkacaklarsa da gelmek istiyorlardı. Ben içki içmem. Sanırım yakalanmaktan korkuyorum ama gıcıklık etmek istemediğimden razı oluyordum. Sonra bir hafta sonu annemler bir yere gitmişti ve ağabeyim üniversiteden dönüp partimizin ortasına düştü. Bazıları sigara içiyordu ve bir çifte odama girip kapıyı kapatmıştı. Ağabeyim etrafa baktı ve bana kim bu çocuklar diye sordu. Yarısını tanıdığımı tanımadığımı itiraf etmek zorunda kaldım. Tiksintiyle başını sallayıp yukarı çıktı. Herkes gidip ben yatınca odama geldi ve "Normalde sana akıl vermem ama birkaç şey söylemek istiyorum," dedi. "Bu partileri verdiğin için bütün bu çocukların seni sevdiklerini sanıyorsun. Kevin, onlar sigara ve içki içip sevişebilecekleri bir yerin olmasını seviyorlar ve seni kullanıyorlar." Sonra kalkıp gitti. Sözleri beni ta içimden yaraladı. Dediklerinin doğru olduğunu fark ettim. Artık parti merkezi olmamaya karar verdim ve çocuklara takılacak başka bir yer bulmalarını söylemeye başladım. Birkaçı beni sıkıştırdı ama beni bu konuda üzen kimsenin arkadaşım olmayacağını anladım. İkisi de akıllı gençlermiş. Eğer bir arkadaşınız sizi istemediğiniz bir şeyi yapmaya ikna ediyorsa, unutmayın ki bu kişi sizin dostunuz değildir. İnsanların sizi kendi amaçları için kullanmalarına izin vermeyin. Hayır deyin ve kendinize dost olun. Kibarca hayır demek için eylem planı. Okul sekreteri olarak çok para kazanmıyorsunuz. Ofisteki işinizden dolayı okuldaki herkes sizi tanıyor ve sürekli şu ya da bu amaç için bağışta bulunmanızı istiyor. Bugün 4H için, yarın satranç kulübü için. Çocuklar yalnızca 10 ya da 20 dolar istiyorlar ve siz onları desteklemek istiyorsunuz. Ama bütçeniz çok sınırlı. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Evet demeniz için kendinizi baskı altında hissedersiniz. Çünkü başkalarına yardım etmeyi seversiniz. Pek param yok ama faaliyetinizi gerçekten desteklemek istiyorum. Kullanılacak sözler. İhtiyaçlar terazisini gözünüzün önüne getirip başkalarına kendiniz pahasına yardım edip etmediğinize değerlendirirsiniz. Param olup olmadığına bir bakayım. Ben size geri dönerim. Unutulacak sözler. Yalnızca onların istediğini düşünüp yalvarmalarına direnemezsiniz. Aslında buna imkanım müsait değil ama iyi bir amaç içinse. Kullanılacak sözler. Terazinin dengede olmadığını görürsünüz. Hayır deme zamanıdır. Bağış kampanyanızda size iyi şanslar diliyorum. Ben bu hafta verebileceğim kadarını verdim. Unutulacak sözler. Çocuklar üsteler, siz de baskıya direnemediğinizi hissedersiniz. Çocuklar, size para veremediğim için sakın beni cimri sanmayın. Kullanılacak sözler. Hayır demeye hakkınız olduğunu bilirsiniz. Bakın ne diyeceğim. Pazartesi günü sabah gelin ve önümüzdeki hafta için ayırdığım 20 doları alın.